Kitap Dünyası. Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası başlıyor.
Kıymetli dinleyenler, Bir Kitap Dünyası programıyla tekrar karşınızdayız. Programımızın konuğu Çilehane İlmi Araştırma Merkezi hocalarından Doktor Murat Kaya, aynı zamanda Erkam Yayınları yazarlarımızdan. Kendileriyle inşallah programımızda Efendimizin Hayat Ölçüleri 250 Hadis Tercüme ve Şerhi kitabını konuşacağız. Kitabın muhtevasını, nasıl hazırlandığını ve içindeki birbirinden güzel konulardan bazılarını ön plana çıkarıp inşallah siz kıymetli dinleyicilerimizi birlikte paylaşacağız. Ben stüdyomuzda Sayın Doktor Murat Kaya hocamıza hoş geldiniz diyorum sizlerin adına.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
İnşallah hocam, biz programlarımızı şu şekilde bir usul gözetiyoruz. Önce kitabımızın arka kapak yazısını okuyoruz. Ondan sonra da kitabımızın muhtevasıyla alakalı zaten halinize konuşacağız inşallah.
İnşallah.
Ben müsaadenizle Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem Hayat Ölçüleri 250 Hadis Tercüme ve Şerhi kitabınızın arka kapak yazısını kıymetli dinleyenlerle paylaşmak istiyorum.
Buyurun.
Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayeti kerime. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur. Nisa suresi 13. ayeti kerime. Bu ilahi beyanlar Kur'an-ı Kerim ile hadisi şeriflerin bir bütünlük arz ettiğini göstermektedir. Yani Kur'an'dan sonra dinin ikinci temel kaynağı hadisi şeriflerdir. O hadisler ki sevgili peygamberimizin asırlar ötesinden bizimle muhatap olması, sohbet etmesi, bizi en güzele, en doğruya yönlendirmesidir. O hadisler ki modern cahiliye girdaplarında boğulan insanlığa şifa olacak yegane asr-ı saadet nefesleridir. Dolayısıyla hayatımıza nebevi bir şifa, ahmedi bir muhabbet, Muhammedi bir bereket ve bir rahmet katabilmek için her halükarda Kur'an ile birlikte hadisi şeriflere de sımsıkı sarılmaya muhtacız. Bunun için de öncelikle hadisleri okumak, anlamak ve diğer insanlara ulaştırmak en temel vazifemizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur. Sözümü işiten, onu güzelce anlayıp ezberleyen ve başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ak etsin. Nice bilgi sahibi kimse vardır ki onu kendisinden daha anlayışlı kimseye ulaştırır. İşte elinizdeki bu kitap, Allah Resulü'nün bu mübarek duasına nail olabilmek ve siz kıymetli okuyucularımızı bu duadan hisse almaya teşvik etmek maksadıyla kaleme alınmıştır. Evet hocam, aslında bu arka kapak yazısının son cümlesinde kitabın niçin kaleme aldığını çok güzel bir şekilde özetlemişsiniz. Ama biz inşallah bunları biraz daha detaylandırarak sizlerle konuşmak istiyoruz.
İnşallah.
Evet hocam, şimdi ilk sorumuz şu şekilde. Kitapla ilgili tabii teknik bilgileri programımızın akışı içerisinde vermeye çalışacağız. Fakat bu kitaba büyük bir emek vermiş birisi olarak sizden dinlememiz çok daha anlamlı olacak şüphesiz. Benim ilk sorum şu olacak. Bu 250 hadis ve tercüme şerhi olarak Efendimizin Hayat Ölçüleri kitabınızı hazırlarken hangi hadis kaynaklarından, hadis kitaplarından istifade ettiniz? Buradan başlayalım inşallah.
İnşallah efendim. Hadis kaynakları malum zaten, onlar zamanla tarih içerisinde süzülerek, seçilerek gelmiş. Her kitabın nerede durduğu, hangi konumda olduğu alimler tarafından aşağı yukarı sabitleşmiş, oturmuş durumda. En sahih kitaplar var, sıhhah dedikleri, kütübü sıhhah, sahih kitaplar. Bunlar sünenler var. Biz de bu meratibi gözettik daha çok. Önce en sahih kitaplardan, sonra sünenlerden, Yani hadis-i şerifleri tarih boyunca zaten alimlerimiz devamlı tetkik etmişler, tahkik etmişler. Zayıfını, sahihini, hasenini ayırmışlar. Biz de ona dikkat ederek daha sahih, daha hasen olan rivayetlere daha çok yer vermeye çalıştık. Zayıf rivayetlere yer vermemeye çalıştık. Zayıf rivayet demek o rivayetin tamamen yanlış olduğu manasına gelmiyor ama senedinde bazı alimlerin koyduğu ince hassas şartlar itibariyle sahih hadislerden biraz daha alt seviyede olduğu manasını ifade ediyor. Buna rağmen yine de biz insanlar belki burada kalplerine bir şey gelebilir düşüncesiyle daha çok sahih hadisleri tercih ederek onların, çünkü zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara yardımcı olacak, faydası olacak her hususu açıklamış. Sahabi evet. Öyle diyor. Efendimiz vefat ettiğinde diyor bizi öyle bir halde bıraktı ki uçan kuş hakkında bile diyor bizde bir bilgi vardı. Yani evet. Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olarak Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri insanlara lazım olacak her bilgiyi aktarmış ve sadece bir defa ile de kalmamış. Kur'an-ı Kerim'de de aynı şekilde tekrar tekrar anlatılmış, tekrar tekrar ifade edilmiş, değişik veçheleriyle anlatılmış. Yani insanlar iyice anlasınlar, kolayca anlasınlar, mazerete imkan kalmasın diyerek defalarca izah edilmiş. Onun için bahsedilen her konu, aradığımız her konuyla ilgili hadis-i şeriflerin sahihi de zayıfı da mutlaka mevcut. Yani bir konuyu izah etmek için illa zayıf hadislere ihtiyaç yok, gerek de yok. Onların mutlaka sahih rivayetleri de var. Onun için biz o sahih rivayetleri tercih etmeye, onlar üzerinde evet. Konuları incelemeye çalıştık. Bunlar malumunuz olduğu gibi Buhari-i Şerif, İmam Buhari'nin Cami-ül Sahih isimli eseri, İmam Müslim'in sahihi, sonra Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Ahmed bin Hanbel, Darimi, o şekilde ve ondan sonraki bazı eserler.
Evet, bunlar hocam Kütüb-i Sitte olarak bilinen kitapların dışında da saymış olduğunuz evet. Kitaplar var. Sadece Kütüb-i Sitte değil anladığımız kadar.
Sadece Kütüb-i Sitte değil, Kütüb-i Tis'a ve onun dışındaki Zevaid kitaplarından da Hakim'in Müstedrek'inden olsun, İbn-i Ebi Şeybe'nin Musannef'inden olsun, Abdurrazzak'ın Musannef'inden olsun, Heysemi'nin Mecmu'z Zevaid gibi diğer eserlerde, kaynak eserlerde istifade etmiş, kullanmış olduk bu eserleri.
Hocam bir teknik bilgi olması açısından soruyorum. Bahsetmiş olduğunuz bu kitaplarda okuyucular, dinleyicilerimiz de şüphesiz merak edeceklerdir. Bu kitaplarda yaklaşık olarak ne kadar hadis-i şerif var? Yani sahih kitaplar diye ifade ettiğimiz, hadis kitapları diye ifade ettiğimiz kitapların içerisinde ne kadar hadis-i şerif var?
Yani hadis-i şeriflerin sayısının tam olarak belki tespit etmek zor. Ancak mesela Buhari'de onu ele alırsak 8000 küsur hadis-i şerif var. Tekrarlarla birlikte tekrarları çıkardığımızda 4000 civarında.
Tekrarlar farklı senetlerden olması
farklı hasebiyle. Senetlerle oluyor veya bir hadis-i şerifte pek çok mevzu bahsedilmiş oluyor. İmam Buhari'de kitabını konu konu yazdığı için, hazırladığı için fıkhi bablara göre onu bir hadis-i şerifi muhtelif bablarda değişik konuları veçheleriyle değerlendirmiş, delil olarak kullanmış oluyor. Diğer hadis kitapları da aynı şekilde. Onlarda da konularına göre olan kitaplarda veyahut da hocasına göre veyahut da ravisine göre olan kitaplarda da aynı şekilde bir hadisin pek çok defa tekrar edilmiş olması olduğunu görüyoruz. Senet dediğiniz gibi senette bir değişiklik olduğunda o şahısla ilgili bölümde tekrar edilme durumu oluyor. Bu şekilde yani hadis kitaplarımızın pek çoğunda tekrarlar var ama bunların tekrarları çıkarılmış şekilde hazırlanan kitaplar da var. İşte Rudani'nin kitabında olduğu gibi. Onlar tekrarlara çıkararak hadisleri daha az sayfaya sığdırmış oluyorlar. Bu şekilde hadisleri topladığımızda yani tam bir sayı vermek belki zor ama ihata edilemeyecek kadar, okunamayacak kadar da çok, böyle göz korkutacak kadar değil yani. Ama insanlar kıyamete kadar yetecek bilgiler var. İçinde var
muhtemelen. Var diyorsunuz. Evet. Zaten hocam malum hadis-i şerifler bir yönüyle Kur'an-ı Kerim'in tefsiri mahiyetinde.
Evet, evet efendim.
Yani Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in daha iyi belki anlaşılabilmesi için hem günlük hayatta, sosyal hayatımızda, evet. Ferdi hayatımızda Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilmek için hadis-i şerifleri her sizin de ifade ettiğiniz gibi her konuda hadis-i şerifler buyurmuşlar ve Cenab-ı Hak kendilerinden razı olsun ki sahabe-i kiram da bunları kayıt altına almış.
Evet, bize nakletmişler.
Bize nakletmişler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı belki ayrıca anmak lazım. Hepsini evet. Anmak lazım da.
Sahabeye çok şey borçluyuz yani. Onlara bizim çok borcumuz var. Onlara ne kadar hürmet etsek, dua etsek azdır.
Evet.
Onlar bize Kur'an'ı da en güzel şekilde nakletmişler. Hadis-i şerifleri de en güzel, en sağlam şekilde bizlere nakletmişler. Sormuşlar, incelemişler, araştırmışlar. Efendimiz'e sorularak almışlar. Biraz önce kitabın arka yazısında okuduğunuz iki ayet-i kerime vardı. Allah'a ve Resulüne itaat. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında Ahmet bin Hanbel Hazretleri öyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'e baktım, Mustafa Şerif'e baktım. Allah ve Resulüne itaatin birlikte zikredildiği ayet-i kerimelerin 33 tane olduğunu gördüm diyor. 33 tane ayet var. Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Kim Allah'a itaat, Resulüne itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim Resul'e isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Devamlı bu şekilde Cenab-ı Hak Allah'a ve Resulüne itaati bize emrediyor. Bu da nedir? Yani Kur'an-ı Kerim indiğinde her insan onu okuyup, Kur'an-ı Kerim mucizevi bir kitap, öz bir kitap. O öz ifadeleri herkes anlayıp kendisi anlaması çok zor. Onun için Kur'an-ı Kerim'in yanında Cenab-ı Hak onu anlatacak bir Resul, elçi de göndermiş. Peygamberin evet. Vazifesi Kur'an-ı Kerim'i izah etmek. Aynı şekilde şeyde de görüyoruz bunu. Kur'an-ı Kerim'in nüshalarını çoğaltıyor Hazreti Osman radıyallahu anh. Gönderiyor şehirlere, mühim İslami şehirlere ve sadece Kur'an nüshası göndermiyor. Kur'an-ı Kerim'le birlikte bir de kurra hoca gönderiyor.
Hafız gönderiyor.
Hafız gönderiyor. Kıraatları da bilen bir hafız, tefsiri de bilen bir hafız. O bölgedeki o Kur'an-ı Kerim'i o hafız insanlara kıraatlarını öğretiyor, tefsirini öğretiyor, Efendimizin sünnetlerini öğretiyor. Tabii ki sadece bu Kur'an-ı Kerim'le giden değil, Hazreti Ömer radıyallahu anh de pek çok sahabiyi değişik muhtelif şehirlere gönderiyor. Gidin oralarda Allah'ın kitabını, Resulullah Efendimizin sünnetini öğretin insanlara diye sahabiyi İslam coğrafyasına dağıtmış oluyor. Yani bir kanun metni çıkarılır, hazırlanır. Gel işte o kanun kitabı insanları hizaya sokmaz. Mutlaka o kanun metnini okuyacak, insanlara anlatacak,
anlayacak,
tatbik edecek hukukçular olur, kadılar olur, hakim olur. O şekilde kanun metni insanlara istifadesine sunulur. Aynı şekilde düşünmek lazım Kur'an-ı Kerim'i de. Kur'an-ı Kerim'i sünnetten ayırmak mümkün değil. Etle tırnağı birbirinden ayırmak gibi olur. Onlar ikisi beraber.
Dolayısıyla hocam şöyle bir araya girmek istiyorum. Günümüzde dinleyicilerimiz de şüphesiz bunu bu konuda hak verecekler. Yani ilahiyat alanında özellikle bazı hocalar Kur'an-ı Kerim bize yeter, biz Kur'an-ı Kerim'den her şeyi öğrenebiliriz diye bir yaklaşımları var. Hadisleri, hadisi şerifleri biraz ikinci plana, hatta hadislerin birçoğu hani sahih değil gibi yaklaşımlar var. Yani hem bahsetmiş olduğunuz gibi bu güvenilir kaynaklardan da baktığımız kadarıyla ve günümüze kadar gelen ki hadislerin geliş şekilleri, onların ravilerinin güvenilirliği, bunlar hepsi hadis ilminin şüphesiz konuları ama buradan da görüyoruz ki hadisler hakikaten Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam'ı öğreten ikinci ana kaynak bizim için. Bu şekilde bakmak lazım diye düşünüyorum.
Evet. Efendim bu tür bahsettiğiniz insanların iddialarına bakıldığında bu iddiaların işte yıllar önce müsteşriklerin yani oryantalist dediğimiz Hristiyan, Yahudi veya dinsiz adamların doğu üzerinde, İslam üzerinde yaptığı çalışmalar yapan insanlara müsteşrik deniyor, oryantalist deniyor. Bu insanların iddialarının tekrarından ibaret olduğu görülüyor her birisi. Yani yıllar önce bir oryantalist bir kitabında tekrar etmiş. Bizim Türkiye'deki insanlar da işte bir yabancı dil öğrenmiş kendince veya bir tercümelerden okuyarak o iddiaları tekrar bugün canlandırmaya çalışıyor. O insanların maksadı nedir? O insanların maksadı bir İslam hakkında bir açık bulup İslam'a saldırmak, İslam'ı kötülemek, gözden düşürmek, yok etme gayreti. İkincisi de bu vesileyle Müslüman ülkeler üzerinde bir sömürge sisteminin ön kolu. Yani bugün kendileri de bunu itiraf ediyorlar oryantalistler. Bu oryantalizm, müsteşrikler, sömürgecilerin bir ön koludur. Onlar gidiyorlar İslam dünyasını veya Doğu ülkelerini araştırıyorlar. Tarihini, dinini, kültürünü, o insanları nasıl sömürge haline getirebiliriz şeklinde bir rapor hazırlıyorlar kendi ülkelerine, askeri sistemlerine. Böyle bir çalışmanın sonucunda da pek çok İslam hakkında oryantestlerin eserleri var, iddiaları var, çalışmaları var, neşirleri var. Bu hususta pek çok İslami eser de neşretmişler.
Hatta hocam özellikle hadis alanında değil mi?
Evet.
Bir fihrist şeklinde bir eser var.
Konkordans.
Müsteşriklerin yazmış olduğu.
Dedikleri o 8 ciltlik büyük eseri. Müsteşrikler hazırlıyorlar. Yani bütün hadis kelimelerini.
Çok enteresan
bir
hocam.
Bir kelime hangi hadiste, nerede, hangi kitabın, hangi cildinde, hangi sayfasına geçiyor. Adamlar böyle yıllarca çalışmış, hazırlamışlar ki bu oryantalizm alanında çalışan diğer insanlara kolaylık olsun.
Evet.
Kolayca İslami araştırmalar yapabilsinler diye. Kur'an-ı Kerim üzerinde çok çalışmaları var. İşte tefsirleri mesela bizim mühim tefsir kaynaklarımız yazma halinde dururken pek çoğunu onlar neşretmişler.
Hı hı.
Bu şekilde ama bunların çalışmaları hep kötü niyetli, çoğunlukla, umumiyetle %99 diyelim yani. Belki böyle sırf akademik hevesle çalışanlarda olma ihtimali de var çok az da olsa ama bunların %99'u bu şekilde kötü niyetle çalışan insanlar, İslam'a düşmanca yapılan çalışmalar. Bugünkü insanlar da maalesef onların böyle kötü bir taklidi, kötü bir talebesi gibi aynı konuları dillendiriyorlar. Araştırıldığında onlar çıkıyor altında. Bunlar ne de? Bunları da ayırmak lazım belki. Bir grup kötü niyetli gerçekten belki İslam'a zarar vermeyi düşünen insanlar olarak düşünmek lazım. Kendi içimizdeki, içteki düşmanlar olarak düşünmek lazım bunlar. Bir kısmını da saf belki şöhret hevesiyle, belki farklı bir şey söz söyleme hevesiyle bu tür yanlış yollara sapan, düşen insanlar olarak onları görmek lazım hakikaten. Onların bu hususta da sanki ellerinde sağlam deliller varmış gibi konuşurken veya yazdıkları eserlerde insanları da aldatmış oluyorlar. İlahiyat talebelerinin zihnini bulandırmış oluyorlar, karıştırmış oluyorlar. Çünkü talebe daha bilmiyor bir şey, yeni gelmiş, yeni bir şeyler öğrenecek. Karşısına bir profesör, bir doçent çıkıyor. İşte güya kendine göre bir mantık silsilesi kurarak, bazı deliller ileri sürerek bu tür iddiaları yenilemiş oluyor. O çocuk da saf, boş zihniyle onlara kanmış oluyor. Kendisi araştırsa aslında, araştırmaması veyahut da kendisinin doğru sonuca varmaması normal. Çünkü daha işin başında. Yani onun o işi, o mevzuyu kavrayabilmesi için yıllarca okuması gerekiyor, araştırması gerekiyor. Halbuki onun karşısında güvenilir sağlam insanlar olsaydı, onlar bunu aldatmasalardı bu talebeyi. O çocuğa lazım olacak derece derece azdan çoğa doğru, basitten zora doğru derece derece bir eğitimle, sağlam bir eğitim vermek de onların vazifesiydi aslında. Ama bir ihanet içerisinde olmuş oluyorlar.
Maalesef, maalesef. Evet hocam, dolayısıyla hadis alanında çalışma yapacak olan başta öğrencilerimiz, sonrasında da hadisle alakalı okuma yapacak olan diğer insanların da bu ayrımı gözetmeleri, bu konuda hassas olmaları gerekiyor acizane kanaatimizce.
Evet, çok dikkat edilmesi gerekiyor.
Evet hocam, şimdi yine kitaba dönelim arzu ederseniz. Kitaba dönelim. Kitabınızın içinde belli bir tasnif uygulamışsınız. Belli ana konular, ana başlıklarla ifade etmişsiniz. Ben bu tasnifleri neye göre yaptığınızı soralım diyorum. Yani ana başlıkları neye göre tasnif yaptınız? Burada ölçü olarak neyi aldınız?
Bu tasnif genelde alimlerimizin takip ettiği klasik yerleşmiş tasniflerden birisi, tasnifi takip ediyor. Önce akaidle, itikatla, inançla ilgili mevzular var. İnancı, kalbi ilgilendiren mevzular var. Ondan sonra ibadetlerle ilgili, ibadetlerin faziletiyle ilgili mevzular, konular var. Onu takiben de İslam'ın tebliği, belki burada biraz değişiklik olmuş oldu, bu araya girmiş oldu.
Evet.
İslam'ın tebliği ve İslam'a hizmetle ilgili bölüm var. Bu kitap bu şekilde tamamlanmış oluyor. Biz aslında ilk başlarken bir arkadaşımızla, Mustafa Öztürk, doçent doktor Mustafa Öztürk arkadaşımızla beraber başlamıştık. Tek kitap hazırlayacaktık. Sonra işte konular uzayınca kitabı iki kitaba çevirmiş olduk. Kitabın o Mustafa Bey'in hazırladığı devamında da ahlak ve muamelat kısmı var.
Evet.
Yani itikat, ibadet, ahlak, muamelat, bunlar gene böyle bir tasnif ediliyor. Onun da yine Erkam Yayınları'nda neşrettiğiniz kitap malumunuz.
Evet.
Efendimiz'den ahlak ölçüleri diye.
Onu da inşallah Mustafa Hocam'la veya zat-ı halinizle ayrı bir program
i̇nşallah
yaparız.
O da bu kitabın devamı gibi veya beraber yola çıkmış iki kitap olarak, birbirini tamamlayan iki kitap olarak düşünmek gerekiyor. Bu kitapta itikat, ibadet, hizmet bölümleri. Onda da ahlak ve muamelat, insanlarla muameleler nasıl olur, beşeri münasebetler nasıldır, o konular incelenmiş oluyor. Tasnifi bu şekilde değerlendirdik.
Evet hocam, hakikaten güzel başlıklar var. Ben müsaade ederseniz kitabınızın muhtevasından, ana başlıklardan bir iki tanesini zamanımızın el verdiğince konuşmak istiyorum. Programımızın birinci bölümünün de sonuna gelmek üzereyiz. Ondan önce bir soru sorup sonra birinci bölümü bitirelim. Devamında ikinci bölümümüze devam ederiz inşallah. Ana konular hocam şu şekilde, dinleyicilerimizin de muttali olmaları için ana konulara. İslam ol, felah bul, imanın halaveti, niyet ve ihlas, ilim ve amel, ibadet hayatı, günahlardan sakınmak, İslam'ı tebliğ ve hizmet diye ana konular ve bunların alt küçük başlıkları şeklinde bunlarla alakalı hadis-i şerifler alınmış ve mealleri verildikten sonra da açıklamalar yapılmış. Bu konuların her birisi şüphesiz çok ehemmiyetli, her birisi ile ilgili ayrı ayrı programlar yapmak gerekiyor ama mesela özellikle bir tanesini ben size sormak istiyorum. Siz de hadislerden, kitapta önünüzde açık zaten, hadislerden mutlaka örneklendirerek ifade edeceksiniz. Günahlardan sakınmak mevzusu hocam hakikaten zamanımızda çok önemli, çok mühim. Yani bir mümin, bir Müslüman nasıl günahlardan sakınmalı? Efendimizin bu konuda bize yazmış olduğu reçete nasıl? Bunu dinleyelim sizden.
Efendim, mecellemizde bizim bir kayda var. Def-i mefsedet, celb-i menafiden, menfaatten evladır diye. Hı hı. Yani önce zararı, kötü olan şeyi yok etmek, sonra faydalı olan şeye yönelmek diye. Veya et-tahalli gablet-tahalli diyorlar Arapçasında. Önce kirleri, pisleri temizlemek, boşaltmak, sonra onu güzel şeylerle doldurmak diye. İnsan için de bu geçerli. Öncelikle la ilahe diyoruz. Bütün putları, şirkleri, Allah'a eş koşulan kötü şeyleri, pislikleri temizliyoruz. Ondan sonra illallah diyoruz. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ı tasdik etmiş oluyoruz. Burada da öyle bir durum var insanın hayatında. Yani insan iki seçenek arasında kalsa, bir tane güzel bir emir var, yapılsa sevap kazandıracak, hı hı, bir şey. Onu yaparken de mutlaka bir günah işlemesi gerekiyor. Ne yapması lazım? Öncelikle günahı terk etmesi lazım. Yani o sevabı, evet, kazanacak şey yapmasa bile önce günahı terk etmesi gerekiyor. Onun için günahlardan sakınmak birinci vazifemiz. Müslümanlar olarak günahlardan sakınmak birinci vazifemiz. Cenab-ı Hak bunu şu şekilde ifade ediyor, emrediyor bizlere. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Yani Allah'a, hı hı, itikat konusunda, inanç konusunda ona başka bir ortak koşmamak, şirk koşmamak. Hemen arkasından ana babaya iyilik edin. Anne babaya iyilik. Bu ayet-i kerimede ve Efendimizin hadis-i şeriflerinde görüldüğü üzere hemen Allah'a imandan sonra ikinci sırada geliyor. Büyük günahlar sayarken de Efendimiz şirk koşmayı sayıyor. Arkasında anne babaya isyanı zikrediyor. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Cenab-ı Hak çocuklarınızı öldürmeyin buyuruyor. Fakirlik korkusu, işte çocuğun geleceğini düşünüyorum ben, istikbalini düşünüyorum. İşte kardeş sayısı çok olursa işte o malı bölüşmek zorunda kalırlar gibi böyle bir cahiliye düşünceler var bugün de. O sebeple kürtaj kasapları çoğalmış durumda. Yani eskiden cahiliye döneminde kız çocukları öldürülürdü, diri diri toprağa gömülürdü. Şimdi yeni cahiliye bu eski cahiliyeyi ikiye katlamış durumda. Evet. Hem kız çocukları diri diri öldürülüyor, hem de erkek çocukları.
Hem de çocuklar dünyaya gelmeden hocam
hem
öldürülüyor.
Hem dünyaya gelmeden hem de parçalanarak
maalesef
öldürülüyor. Yani cahiliyeyi ikiye katlamış durumda maalesef insanlık şu gelinen modern çağda. Çünkü cahiliye sadece kızlar öldürülürken bugün hem kızlar hem erkekler, ayrım yapılmıyor yani. Neden? Rızık endişesi güya veya istikbal endişesi veya rahatı kaçmasın diye. Ama Cenab-ı Hak rızık endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Rızkı, hı-hı, veren Allah Teala'dır. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Cenab-ı Hak bu şekilde buyuruyor. Açığına da yaklaşmayın, gizlisine de. Yani kimsenin görmediği yerlerde de yapmayın. Herkesin gördüğü yerde de kötülükleri, günahları işlemeyin. İşte zahiri günahları da işlemeyin. Kalpteki günahları, kalben işlenen, düşüncelerle işlenen, hı hı, niyetlerle işlenen günahlardan da kaçının. Kalpteki duygularla da mesela kibirdir, gururdur, hasettir, bu şekilde günahlar da var, gizli günahlar da var kalpteki. Onlardan da sakının buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. İnsan öldürmek, bir canlıya kıymak. Hı hı. Bu şekilde onlar da Cenab-ı Hak yasaklıyor. En'am suresi 151. ayet-i kerimede. Diğer Araf suresi 33. ayet-i kerimede. De ki Rabbim açığıyla, gizlisiyle tüm çirkinlik ve hayasızlıkları, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Yani burada görüyoruz Cenab-ı Hak hem açık günahları hem gizli günahları yasaklamış oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunları açıklayarak bu günahlar nelerdir onları hadis-i şeriflerinde izah ediyorlar.
Hocam belki programımızın ikinci bölümünde bu hadis-i şeriflerden örnekler İnşallah. İsteyeceğiz sizden. Programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde inşallah devam edeceğiz. Evet kıymetli dinleyenler, Erkam Radyosu'nda Kitap Dünyası programındayız. Stüdyo konuğumuz Çilehane İslami İlimler Araştırma Merkezi hocalarımızdan Doktor Murat Kaya, aynı zamanda Erkam Yayınları yazarlarımızdan konuşmuş olduğumuz kitap Efendimiz'in Hayat Ölçüleri kitabı. Bunun üzerine konuşuyoruz. İnşallah ikinci bölümde buluşmak ümidiyle diyoruz. Kıymetli Erkam Radyosu dinleyenleri, Kitap Dünyası programının ikinci bölümündeyiz. Stüdyo konuğumuz İslami Araştırmalar Merkezi hocalarından Doktor Murat Kaya hocamız. Efendimizin Hayat Ölçüleri kitabını konuşuyoruz. Birinci bölümde kitabımızın nasıl hazırlandığını, hadis-i şeriflerin hangi kitaplardan alındığını ve İslami kaynaklar arasında hadisin ehemmiyeti üzerine konuştuk. Ve birinci bölümün son sorusu olarak da kitabın muhtevasında bulunan ana başlıklardan günahlardan nasıl sakınmak gerekir mevzusunu konuşuyorduk. Kıymetli hocamız bu konuda Kur'an-ı Kerim'den ayeti kerimelerle sorumuza cevap veriyordu. İnşallah bu sorunun devamı olarak hocam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde günahlardan nasıl sakınmalı bu konuda devam edelim inşallah.
Evet, günahlarla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Teala kıskanır. Tabi evet. Kıskançlık insanların kıskançlığı gibi değil. Cenab-ı Hakk'ın kendi bu müteşabih ifadelerden bir ifade. Allah'ın kıskanması mümin kulunun onun haram kıldığı şeyi işlemesi sebebiyledir. Diğer rivayette kulunu Allah'tan daha çok kıskanan bir varlık yoktur. Bu sebeple o çirkinliklerin açığını da gizlisini de haram kılmıştır. Yani Cenab-ı Hak kulunu korumak istiyor. Onu yanlışlarda muhafaza etmek istiyor. Ruhunun yücelmesini istiyor. Cennette mükafatlandırmak istiyor. Bu sebeple onu günahlardan kıskanıyor. Günahlara gittiğinde Cenab-ı Hak bundan razı olmuyor. Bu sebeple günahların açığını da gizlisini de haram kılmış oluyor. Biraz önce okuduğumuz ayet-i kerimedeki ifadeler وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهِ şeklindeydi. Efendimizin hadis-i şerifi de حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Yani biraz önce bahsettiğimiz hadis-i şerifler Kur'an'ın tefsiridir dediğimize bir örnek olmuş oldu burada. Evet. Yani aynı ifadelerle Efendimiz bunu açıklamış oluyor. Pek çok hadis-i şerif var. Hakikaten Efendimiz bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki o ayetlerdeki ifadeleri kullanarak isterseniz mesela bir ifade Efendimiz buyuruyor. Sonra isterseniz şu ayet-i kerimi okuyun diyerek sözüne ait kerimeden delil getirerek yani o sözünün o ayetin açıklaması olduğunu ifade ederek bunun pek çok örneklerini sergilemiş oluyor. Şöyle uyarıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi işlediği günah sebebiyle rızkından mahrum kalır. Rızık sadece yediğimiz yemek içtiğimiz su değildir. Rızık gönül huzuru da bir rızıktır. İnsanın huzurlu olması. Yani evet. Stres diyoruz bugün. Belki bu stresten pek çoğunun sebepleri de günahlar olmuş oluyor. Stres de gönül huzurda bir rızıktır. Evlat da bir rızıktır. ne bileyim işinin güzel olması, rahat olması. Yani bizim üzerimizdeki
sağlık da bir rızıktır.
Sağlık en büyük rızıklardandır. Üzerimizdeki lütufların her birisi bir rızıktır. Kişi işlediği günah sebebiyle rızıktan mahrum kalır diyor. Yani o rızıklara engel oluyor günahlar veya o rızıklardan istifadesini azaltıyor bunun. Rızık geliyor belki ama ondan istifade edemiyor. Değişik şekillerde Cenab-ı Hak artık onu kullarının farklı farklı imtihan ediyor, cezalandırabiliyor. Bu şekilde günahlardan uzak durmamızı Efendimiz bize hatırlatmış oluyor. Günahı da şöyle öz olarak tarif ediyor. Günah kalbini tırmalayıp duran ve insanların bilmesini istemediği şeydir.
Evet.
Yani insanlar açıkta yapamadığın, gizli ihtiyacı hissettiğin, gerçi bugün ar perdesi yırtılmış, iyice hayasızlaşmış insanlar, insanlardan utanmadan günahlar işleyebiliyorlar. Artık onlar normal insanlık sınırını aşmış insanlar evet. oluyor. Yani bu normal insan için geçerli bir ölçü. İnsanlıktan çıkmamış bir insan, başkalarının görmesinden hoşlanmıyorsa bir şeyi, yanlış olduğu oradan belli oluyor yani.
Vicdanen bir rahatsızlık duyuyorsa.
Bir rahatsızlık duyuyorsa o günah yanlış olmuş oluyor. Onlardan uzak durmak gerekiyor.
Hocam ben şöyle bir noktaya dikkat çekmek istiyorum kıymetli dinleyicilerimizin de. İnsan zafiyeti olan bir varlık. Dolayısıyla bir takım amelleri tek başına üstesinden gelmesi haliyle zor. Burada beraber yaşamanın, cemaatin, etrafınızdaki insanların da ehemmiyet ortaya çıkıyor. Hele zamanımızda, cemiyet hayatında, toplum hayatında ki modern hayatta günahlardan insanın kendisini sakındırabilmesi, etrafındaki insanların nasıllığı, niteliğiyle de çok yakından alakalı. Yani sizi günahlardan sakındıran bir ortamda bulunmak değil mi?
Evet efendim.
Çok önemli.
Evet.
Bu konuda yani bir müminin etrafını nasıl inşa etmesi gerektiği hususunda evet. neler söylersiniz?
Bu konuda işte ayet-i kerimede Cenab-ı Hak sadıklarla beraber olun evet. diye buyuruyor. İnsanların sadık bir çevrede olması. Sonra sizin bulunduğunuz mecliste Allah'ın ayetlerinin aleyhinde konuşmalar olursa, İslam'ın aleyhinde konuşmalar olursa, Cenab-ı Hak وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ artık diyor onların yanlış yaptıklarını gördüğünde onlarla birlikte oturma, kalk diyor, zalim kavimle birlikte oturma şeklinde ikaz ediyor. Diğer ayet-i kerimede yani insan orada tabii ki belki ona imkanı varsa engelleyecek.
Hı hı.
İnsanların Allah'ın istemediği şekilde konuşmalarını engelleyecek ama engel olamıyorsa kalkıp gidecek. Orada
terk edecek orayı.
Orayı terk edecek. Yani o konuşmaya son verinceye kadar orada bulunma buyuruyor Cenab-ı Hak. Hadis-i şeriflerde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kiminle arkadaşlık yaptığınızda baksın herkes diyor. Herkes kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin çünkü kişi dinini, arkadaşının dini üzeredir. Yani arkadaşı neredeyse kişi de oradadır. Kişi hı hı. sevdiğiyle beraberdir. Kişi kimi seviyorsa gönlen onunla beraberdir, bedenen beraberdir. Ahiretteki neticesi de onunla beraber olacak. Tabii olarak.
Ya da hocam beraber olduğunuz insan nasılsa bir evet. şey siz de bir zaman sonra o insan gibi oluyorsunuz,
evet.
benzeşiyorsunuz.
Benzeşme o mutlaka insan çok beraber olduğu insanda yavaş yavaş artık fikir beraberliği olmaya başlıyor. Fikir beraberliği olunca yavaş yavaş itikat
evet.
beraberliği olmaya
düşünce
başlıyor.
Beraberliği
düşünce oluyor. Beraberliği olmaya başlıyor. Bu şekilde düşünce beraber olunca yaptığı işler de beraber oluyor. Ve neticesi vardıkları yerde ahirette beraber evet. olmuş oluyor cennet veya cehennem şeklinde. Onun için insan güzel insanlarla beraber olacak. İslam içtimai bir dindir diyoruz. İçtimai bir din olduğu için de cemaatle namazı teşvik ediyor öncelikle. Cuma namazı var, bayram namazları, hac organizasyonu, hac evet. Hepsi bu müminlerin birliğini, beraberliğini evet. ifade ediyor. Yine bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnsanların içerisinde bulunan, onlarla birlikte yaşayıp onların sıkıntılarına katlanan bir mümin, insanlardan uzak duran, onlara karışmayıp sıkıntılarına katlanmayandan daha hayırlıdır
evet.
buyuruyor. Bu ne demek? Yani insanlarla beraber yaşayınca mutlaka insanlardan sıkıntı göreceksin. Anlayışsız hı hı. insanlarla karşılaşabilirsin, kötü niyetli insanlarla karşılaşabilirsin, istemeden sana zarar veren insanlar olabilir. Ama bunlara sabredip, peki insanlar içerisinde bulunmanın maksadı nedir? Onun maksadı da insanlara faydalı olabilmek. Elimizden geldiği kadar veya onlardan işte güzel yönlerle istifade etmek, birbirimizi kontrol mekanizmasını işletmek.
Yani emri bil maruf nehyanil münker yapmak.
Emri bil maruf nehyanil münker yapmak. Bir genç sahabiler, bir grup Efendimizin yanına geliyorlar. Malik bin Huveyris radıyallahu anh ile birlikte. Efendimiz'e 15-20 gün kalıyorlar. Genç, belki çocuk yaşlarda oldukları için de ailelerini özlemişler, anne babalarını. Efendimiz diyor bunu fark etti. Efendim çok rahimen, rakikan, çok diyor merhametli, çok ince yürekli bir insandı Peygamber Efendimiz. Bizim bu özlem, hasret duygularımızı fark edince geride kimleriniz var falan diye ailemizle ilgili bilgiler aldı diyor. Sonra da buyurdu ki şimdi siz dönün memleketlerinize ve insanların içinde bulunun. Onlara dinlerini öğretin. Efendimiz'in çok daha talimatları vardı. Bu talimatlardan birisi de öyle. Onların diyor, içinde bulunun diyor Efendimiz.
Evet.
Yani insanların içerisinde bulunacak. Bilenler öğretecek, bilmeyenler öğrenecek. Yani ikisi, hiç kimsenin boş durma hakkı yok. Bilenler öğretmekle vazifeli, bilmeyenler de öğrenmekle vazifeli. Cenab-ı Hak ikisine de soracak. Önce bilenlere soracak. Niçin insanlara öğretmediniz diye. Sonra da bilmeyenlere soracak. Niçin öğrenmek için bir gayret sarf etmeniz.
Evet hocam, şimdi tam da benim ikinci ana konu olarak not aldığım ve size sormayı düşündüğüm İslam'ı tebliğ ve hizmet başlığı var kitabınızda. Bilenler öğretecek dediniz, bilmeyenler de öğrenecek. Bu bir yönüyle İslam'ı tebliğ konusunu ifade ediyor. İslam'ı tebliğ Peygamber Efendimiz nasıl tarif ediyor ve bir Müslümana bu manada nasıl bir sorumluluk yüklüyor? Tebliğ vazifesini ifa ederken her bir mümin aynı zamanda bir hizmet şuuru içerisinde bu tebliğ görevini yapmalı. Hizmeti bir Müslüman nasıl algılaması lazım? Bir Müslüman için hizmet dediğimiz şey nedir? Ve nasıl destek olması lazım Müslümanın? Bu konularda bu ana başlık altında Efendimizin bize sunmuş olduğu yol haritası nasıl?
Evet efendim. Bu dünyaya insanlar niçin geldiler? İmtihan için geldiler. Allah'ı tanımak, güzel bir Cenab-ı Hakk'a kulluk. Yani çok kısa bir hayat burası. Sanki
evet.
Ömründeki 60-70 yıllık ömründeki bir insanın bir saatlik üniversite imtihanına girmesi gibi. Nasıl bir saat imtihana girer, o imtihanı güzelce verebilirse hayatı değişir. Kötü verirse başka bir yöne gider hayatı. Onun gibi düşünmek lazım. Dünya hayatında kısa bir imtihan hayatı geçiriyoruz. Yani ne kadar uzun yaşarsa da insan kısadır. Kul meta'u dünya galil buyuruyor Cenab-ı Hak. Dünya ne kadar uzun olsa ondan istifade çok azdır şeklinde. Bu kısa hayatta, bu ibadet hayatında Allah'ı tanımak, Allah'a kulluk etmek için varız. O zaman hizmet deyince bütün bu kulluk hayatının teşekkülü için, insanların bu güzel doğru yolu bulabilmesi için yapılacak her işe biz hizmet diyoruz.
Evet.
Herkes kendi imkanı, bilgisi, malzemesi, elinde var olan şey neyse onunla gücü nispetinde hizmet edecek. Bunların en başında tabii ki İslam'ı öğretmek geliyor. İslam'ı öğrenmek ve öğretmek, tebliğ dediğimiz bu. Kur'an'ı öğrenecek, öğretecek. Kur'an'ın manalarını öğretecek, hadis-i şerifleri nakledecek, İslam hukukunu, İslami hükümleri, İslam ahlakını, İslam'ın muamelatını, bunları öğrenip insanlara ulaştırmak. İnsanlara gelin bu Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekilde yaşayın ve bu şekilde ebedi kurtuluşunuzu elde edin diye, bu en zirvesi bu oluyor hizmetin. Bunu yapabilen insan olur, yapamayan insan olur. İnsan yapabiliyorsa bu şekilde tebliğde bulunacak. Yapamıyorsa tebliğ edene hizmet edecek.
Destek olacak.
Destek olacak. Yani ona nasıl destek olur? Parası varsa parasıyla olur. Bedeniyle koşturarak olur. Duasıyla olur. Konuşmasıyla olur. Diliyle olur. Şiiriyle olur. Kalemiyle olur. Yani bir şekilde ya hizmet edecek ya hizmet edene hizmet edecek. Veya ona dua edecek. Veya onları sevecek. İşte bu yolda mutlaka insan hayatı her safhasında bu gayret içerisinde geçmesi gerekiyor. Her insan kendi alanında, marangoz da Allah için hizmet edebilir. Ne de devamlı onun gönlünde de bir hizmet duygusu olur. Allah'ın dinine ben ne yapabilirim diye. En azından ben camiye gidip gelerek hizmet edebilirim der.
Ya da hocam biraz daha belki açmakta fayda var. Yani bir mümin hayatını en güzel şekilde yaşaması da
hizmettir.
Örnek olması açısından.
Tabii.
Yani marangoz diye örneklendirdiniz. Marangoz herhalde işini düzgün yaparsa, bir Müslüman ahlakı şuuruyla yaparsa bu işini, söz verdiği, ne zaman söz vermişse o zaman işini yapıp teslim eder.
Evet.
İşini yaptığı insanlara güzel bir şekilde o işini verir ve yaparsa,
evet,
bu da bir Müslüman ahlakıdır. Tabii ve bu da bir hizmettir aynı zamanda.
Tabii ki, yani güzel ahlakıyla insanlara İslam'ı tebliğ eder. Der ki insanlar, bu adam Müslüman bir adam, işini ne kadar güzel yapıyor. Demek ki İslam ahlakı insana öyle, böyle güzel iş yaptırıyor dedim. İşte İslam'a en büyük hizmeti burada yapmış oluyor insan. Sonra cemaate devam eder, camiye gidip gelerek camiyi imar eder. Camilerin imarı, evet, demek namaza, cemaate devam etmektir. Çocuğunu okutur, camiye gönderir, teşvik eder, yavrum git oku, öğren, evet, diye. Komşusunun çocuğuna ön ayak olur, sebep olur. Arkadaşına sebep olur. Yani insan kendi yapamazsa sebep olur, aracı olur.
O da bir hizmettir.
Yani her birisi bir hizmettir ve her birisinin Cenab-ı Hak katında büyük mükafatları vardır. İnsan o kadar kolay ki, yani Cenab-ı Hak kolaylaştırıyor ki sevap kazanma yolunu. Yani ufacık bir el işaretiyle yol göstermek bile sadaka kabul ediliyor. Tebessüm
etmek bile
sadaka kabul ediliyor. Ondan sonra yani güzel duygular, niyetler, dualar bile sevap vesilesi oluyor. Onun için zorluk yok. Yani her insan mutlaka bir şekilde eliyle, diliyle, kalbiyle, azalarından birisiyle mutlaka, evet, İslam'a hizmet eder. Hizmet deyince
bu niyetiyle bile hocam, değil
niyetiyle
mi?
Niyetiyle de, yani kalbiyle olunca tabii, niyetiyle, duasıyla, düşüncesiyle. İslami olarak hizmetin manası bu kadar geniş yani.
Evet hocam. Cenab-ı Hak inşallah bütün müminlere, her birimize bu şuuru, şuurda olmayı ve bu idrakte olmayı nasip etsin diye dua ediyoruz inşallah.
Amin, amin efendim.
Şimdi hocam programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz kıymetli dinleyenler. Son bir soru olarak kitabınızın yine muhtevasını aldığınız ana başlıklardan bir tanesi de ibadet hayatı. Burada bir müminin ibadet hayatı nasıl olmalı sorusu da sorulabilir hocam. Bir de Efendimizin ibadet hayatı nasıldır? Efendimizden bize yansıyan ibadet hayatı, bizim onun her halini, her davranışını şüphesiz örnek almamız gerekir. İbadet hayatı dediğimizde müminin ibadet hayatı nasıl olmalı? Ve Efendimizin ibadet hayatından bir takım örnekler de verebilir misiniz?
Evet. İbadet bizim yaratılış maksadımız olduğu için zaten ibadete çok önem vermek gerekiyor. Çünkü ibadet ruhumuzun ve imanımızın gıdası. İmanımızın güçlenmesi, ayakta durması, ruhumuzun ayakta durması için ibadetlere çok ihtiyacımız var. Bunların farz olanları var, nafile olanları var. Peygamber Efendimizin ibadet hayatı hakikaten bir zirve. Müslüman da ona benzemeye çalışacak zaten. Sünnete uymak dediğimiz, her, hı hı, sünnete uygun attığı her adımda mükafat alıyor insan. Yani sünnete uygundur diye mesela camiye girerken sağ ayağını attığında büyük bir sevap kazanmış oluyor.
Evet.
Ama rastgele düşünmeden girerse, sağ sol düşünmeden, yani günah kazanmaz ama sevap da kazanamaz. Ama ufacık bir adımı bile düşünerek sağ ayağını atarsa, çıkarken de sol ayağıyla çıkarsa mesela, basit bir örnek olsun diye bunu hayatın her alanına, her alandaki, mesela yemeğe giderken diyelim, yemekten önce sünnettir diye elini yıkarsa büyük bir sevap alır.
Evet.
Ama düşünmeden elim kirli diye yıkarsa sevap alamaz.
Mahrum kalır sevaptan.
Mahrum kalır. Yani bunu her alanda hayatın böyle düşünmek lazım.
Yani İslam Müslümana sürekli bir yeni ifadeyle farkındalık,
evet,
veriyor. Yani farkında olmayı istiyor,
evet,
her şeyin. Şüphesiz hayatımızın akışı içerisinde insan olarak birçok şeyi, birçok fiili, davranışı yapıyoruz ama,
evet,
ona bahsettiğiniz gibi o güzel niyeti ve o güzel gayeyi kattığınızda bambaşka bir anlam kazanıyor.
Anlam kazanıyor. Farkındalık hakikaten çok güzel bir tabir. Yani insan zihni çoğu zaman ya mazide, geçmişte yaşıyor, hı hı, ya istikbalde, gelecekte yaşıyor. Şu anda yaşaması.
Evet.
Yani zihnimizin, kalbimizin şu anda yaşaması. Belki mekan olarak da zihin, işte namaza duruyoruz diyelim, zihnimiz gidiyor, caminin dışında geziyor.
Evet.
Yani zihni camiye getirmek,
o anı yaşamak,
hem mekan olarak hem zaman olarak, buna da zaten cemiyet diyorlar, toplama, kalbi, hı, toplama hali. Namazımızı cemaatle ve cemiyetle kılalım diyorlar mesela.
Hı, evet.
Cemaatle ve cemiyetle kılmak, hem cemaat haline kılmak hem de kalbimizi toplayarak, nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı bilerek, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzun farkında olarak kılmak ve bu hayat, bu beş vakit namazda bunu sağladıktan sonra aralardaki nafile namazlarda da bu duyguyu sağlamak, sonra yavaş yavaş o boşlukları azalta azalta hayatın tamamında böyle bir şuurlu bir yaşantı, hayat hedefleniyor Müslüman için. Peygamber Efendimizin ibadet hayatına baktığımızda hakikaten onun tam bir Allah aşığı diyoruz ya. Evet. Allah aşığının gerçek manası, belki idrak edemeyeceğimiz seviyedeki üst bir manasını Efendimiz'de görüyoruz. Yani Cenab-ı Hak Peygamberimize bir emir vermişse artık ona öyle sıkı sarılıyor ki bütün varlığıyla hiçbir şeyi ona ondan kurtaramaz. Sadece açık emirler değil, belki işaretlerde bile, yani Cenab-ı Hakk'ın muradı, rızası bu ayet-i kerimeden şöyle anlaşılıyor diye böyle bir işaret, hı hı, bile Efendimiz'e, öyle bir işaret ile bile ona öyle sıkı sarılıyor ki bunu hadislerde rastlıyoruz zaman zaman, yani sıkça hakikaten Efendimiz'in hayatında Cenab-ı Hak ne dediyse aynen ve sonuna kadar Efendimiz'in ibadet hayatında devamlılık esas. Ana nokta istikrar, hı, devamlılık. Zaten az da olsa devamlı olan diyor Efendimiz. Yani insan kendini bıktırmasın. Belki az yapabilir ama devamlı yapsın. Hiçbir zaman bırakmasın şeklinde. Farzları büyük bir huşu ile kıldığı gibi Efendimiz'in bunun dışındaki nafileleri, çokça nafile ibadeti var Efendimiz'in. Geceleri uzun uzun saatlerce belki Hazreti Ayşe Validemiz öyle namaz kılardı ki onun güzelliğini tarif etmek mümkün değil diye ifade ediyor, anlatıyor. Öyle ibadetleri var. Oruçları var. Cihadı var, haccı, umreleri.
Hocam namaz demişken yani şunu görüyoruz Efendimizin ibadet hayatında. Ben katkıda bulunmak istiyorum müsaadenizle. Namazı hayatının merkezine almış Efendimiz. Evet. Yani namazdan yayılan bir, yani namazdan etrafa doğru yayılan bir hayat, evet, var. Ama maalesef bu zamanımızda, günümüzde namazı hani savuşturma, belki ifade çok doğru olmayacak ama aradan çıkarma
maalesef, evet,
gibi bir yaklaşımla, yani namazı alelacele halledip sonra diğer dünyalık işlerimize devam etme durumu var. Yani tam ters bir durum aslında.
Evet.
Ama aslında olması gereken Efendimizin hayatında namazı, da olduğu gibi namazı hayatın merkezine koymak.
Tabii ki namaz direk, yani dinin temel orta direği olması gerekiyor. Onu hakikaten buyurduğunuz gibi pek çok hadis-i şerifte, ayet-i kerimelerde bunları görüyoruz, görmek mümkün. Efendimizin hayatına baktığımızda o kadar çok ibadet var ki sanki sadece ibadetle meşgul olmuş, başka bir işle meşgul olmamış zannedebiliyoruz. Evet. Ama onun dışında o kadar devlet işleriyle, hı-hı, ümmetinin, hı-hı, işleriyle, tabii, o kadar işte ordularla, cihatla, düşmanla mücadeleler var ki sanki hiç ibadete vakit bulamamış gibi. İşte bu nereden kaynaklanıyor? Az da olsa devamlı olan istikrar. İstikrar, evet, dediğim şey olduğunda insan acele etmeden, itidal ile hareket ettiğinde bütün bunları böyle birlikte, hı-hı, götürmek mümkün. Mesela sefere giderken Efendimiz yolda hiç boş durmuyor. Efendimiz diyor devesinin üzerinde nafile namaz kılarak giderdi. Yol boyunca nafile,
yani
namaz.
Yani bir anı bile boş bırakmamak.
Evet, kılarak gidiyoruz. Tesbih ediyor sahabilerle. İşte aşağı inerken Sübhanallah tesbih ederlerdi. Yukarı çıkarken tekbir getirirler. Düz giderken La ilahe illallah derlerdi sahabiler. Ondan sonra bir yerde konakladıklarında daha hayvanlarından eşyalarını, yüklerini indirir indirmez hemen. Ondan sonra nafileye geçiyorlar. Nafile namaz kılmaya dururlardı diyor sahabi. Burada bir incelik görüyoruz. Hayvanlara merhametlerini görüyoruz. Yani biz hemen namaz kılacağız diye hayvan sırtına yükle bekletmiyorlar.
Evet.
Diyor, biz nafile kılmadan hemen önce yükleri indirir sonra nafileye koşardık diyor sahabi. Yani hayvanı önce rahatlatıyor. Hayvan otlarken, dinlenirken onlar da hemen bir nafile namaz kılıyorlar. Evet. Bugün bizim seyahatlerimize baktığımızda böyle bir mola verdiğimizde hemen bir şeyler yiyip içmeye koşuyoruz.
Koşuyoruz, evet.
İşte otobüste veya uçakta boş boş oturuyoruz diye veya biraz kitap okuyoruz ama biz bugün de o da yapılabilir. Nasıl olsa nafile namazlarda yolculuk esnasında binek ne tarafa gidiyorsa o tarafa namaz kılınabilir. Evet. Kıble, evet, şartı yok. Yani farz namazlarda bizim mezhebimize göre var kıble şartı. Farzda durup kıbleye dönüp kılmak gerekiyor ama nafile kılabiliriz. Yolda giderken, otobüste, oturduğumuz yerde, uçakta.
Evet.
Yani
Cenab-ı Hak'la meşgul olmak adına.
Evet, nafile kılarak, zikir ederek, Allah'ı tesbih ederek, zikrederek yolculuk yapabiliriz. Bunları Efendimiz'in hayatından örnek olarak hayatımıza geçirebiliriz.
Pekala. Evet hocam, daha çok detayını tabii ki dinleyicilerimiz inşallah kitabınızı okuyarak detayına ulaşabilirler. Hocam programımızın sonuna geldik. Son soru olarak kıymetli dinleyicilerimiz bu kitaptan nasıl istifade etmeliler, okurken nasıl bir yöntem uygulamalılar, tek başına mı okumalılar daha faydalı olur, yoksa aile efradıyla birlikte mi, yoksa bir arkadaş grubuyla beraber mi, bir sohbet ortamında mı? Siz kitabı hazırlayan bir müellif olarak okuma noktasındaki dinleyicilerimize tavsiyelerinizi son soru olarak sormuş olalım inşallah.
Kitabı sade bir üslupla hazırlamaya gayret ettik. Tabi başaramadığımız yerlerde olmuştur.
Estağfurullah.
Onun için insanlar kendileri de okuyabilirler. Ama daha güzeli belki bu mevzuları bilen bir insanın okuyup anlatarak okuması belki daha faydalı olur.
Evet.
Yani izah eder bazı kapalı noktalara, açıklar. O şekilde okunma daha faydalı olabilir. Ama bununla birlikte herkes kendisi de rahat bir şekilde anlayabilir. Zaten hadis-i şerifler Arapçaları var, tercümeleri var ve o tercümeyle ilgili açıklama var. Açıklama kısmında da pek çok yine ayet-i kerime ve hadis-i şerif burada geçiyor. Onlar buraya alınmış, nakledilmiş durumda. Yani bu kitapta sadece 250 hadis değil, belki 1000 civarında, 1000'e yakın hadis şerif saymadım ama daha fazla hadis-i şerif burada zikrediliyor. Şerh kısmında da, açıklama kısmında da pek çok hadis-i şeriften, ayet-i kerimeden bahsediliyor. Bu yani tek başına da insan anlayabilir ama dediğim gibi eğer birisi anlatıp okuyup anlatabilirse, işin ehli olan bir insan, dinleyenler
çok daha
bereketli
olur
istifade ederler.
Diyorsunuz evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli zamanınızı ayırdığınız için. Evet kıymetli dinleyenler, Erkam Radyosu'nda Kitap Dünyası programında birlikteydik. Misafirimiz, konuğumuz, kıymetli hocamız Doktor Murat Kaya, Çilahane İlmi Araştırmalar Merkezi hocalarından ve aynı zamanda Erkam Yayınları yazarlarımızdan, Efendimiz'den Hayat Ölçüleri kitabını bu programda konuşmuş olduk. Bir dahaki Kitap Dünyası programında buluşmayı arzu ediyor. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Kitapla kalın diyoruz, kitaptan ayrılmayın diyoruz efendim.
Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası programını dinlediniz.